Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Bakara suresinin 40 ila 43. ayetlerini İranlı karilerden Ali Perhiskar'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العلي العظيم
رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Ey İsrail oğulları! Size bağışladığım nimetimi anın ve ahdime bağlı kalın ki ben de ahdinize bağlı kalayım ve yalnızca benden korkun. Yanınızda olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğimde Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimi de az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarihli Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 12 Behmen 1403 Hicri Kameri, 1 Şaban 1446 Miladi, 31 Ocak 2025 Cuma. Ayrıca Şafak'ta 10 günün başlangıcı yıl durumundayız. Bu vesileyle tebrik ediyoruz. Bu sabahki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteninin ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Şafak'ta 10 Gün Özel Programı ve Ünlü Hekim İbn-i Sina Podcast'ı isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameni.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Bugün İran İslam İnkılabı sürecinde Şafak'ta 10 günün yıl dönümünün ilk günüdür. İran ve Kazakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişki düzeyinin iyileşmesine vurgu yapıldı. Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Arif, İran, Belarus ile kapsamlı ilişkilerin derinleşmesinden memnuniyet duyuyor dedi. Irakçı, İran'ın Katar ile ilişkilerini her alanda geliştirme kararlılığını vurguladı. Dışişleri Bakanı, Filistin halkının hakları gerçekleşene kadar İran'ın desteklerinin süreceğini belirtti. Ve Kassam Tugayları Muhammed Eddaif'in şehit edildiğini doğruladı. Şimdi haber.
Bugün Cuma, Hicri Şems'i takvime göre 12 Behmen 1403 Hicri. Miladi 31 Ocak 2025, İran'da İslam İnkılabı'nın zaferi eşiğindeki Kutlu Şafak'ta 10 günün yıl dönümünün ilk günüdür. Bundan 46 yıl önce İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu İmam Hümeyni, 15 yıllık sürgün hayatının ardından halkın muhteşem karşılaması ile İran'a geri döndü. İmam Hümeyni'nin vatana geri dönmesinden 10 gün sonra Hicri Şems'i 22 Behmen 1357 miladi 11 Şubat 1979 tarihinde İran İslam İnkılabı nihai zafere ulaştı. Bu yüzden İmam Hümeyni'nin İran'a geri dönüşüyle İslam İnkılabı'nın zafer ermesi arasındaki 10 günlük süre Şafak'ta 10 gün olarak her yıl büyük etkinliklerle kutlanıyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei de dün Şafak'ta 10 gün ve İslam İnkılabı'nın görkemli zaferinin 46. yıl dönüm arifesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusunun kutsal türbesini ziyarette bulunup namaz ve Kur'an okuyarak İran milletinin büyük imamını rahmet ve saygıyla andılar. İslam İnkılabı rehberi ayrıca Şehit Beşli, Recai, Bahuner ve 7 yıl 7 tir 1360 olayı şehitlerinin mezarlarını da ziyaret ederken Yüce Allah'tan en yüksek mertebelere ulaşmaları dilinde bulundu. İslami Club rehberi daha sonra şehitler mezarlığında hazır bulundu.
İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İran ile Kazakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler düzeninin iyileştirilmesi çağrısında bulundu. Sahab'ın İrna'ya dayandırdığı haberine göre İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Avrasya Zirvesi kapsamında Kazakistan'ın başkenti, Kazakistan Başbakanı Olgas Bektenov ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki kültürel ve medeniyet ortaklıklarına atıfta bulunarak iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği düzeyini arttırma ve ortak komisyonları daha aktif hale getirme zaruretini vurguladı. İran'ın bilişim teknolojileri alanında kaydettiği ilerlemeye değinen Arif, İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni ortaya çıkan teknolojiler alanındaki deneyimlerini komşu ülkelere aktarmaya hazır olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı ayrıca Kazakistan Başbakanı'nı bu yılın Şubat ayında Tahran'da düzenlenecek Hazar Zirvesi'ne katılmaya davet ederek iki ülke arasında kültür ve turizm alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi konularına değindi. Kazakistan Başbakanı İran'ın İslam devriminin zaferinin yıl dönümünü kutlarken iki ülke arasındaki ortak komisyonların güçlendirilmesinin önemini vurguladı.
İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı, İran-Belarus Ortak İşbirliği Komisyonu'nun güçlendirilmesi ve daha aktif hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Sabah'ın İrna'ya dayandırdığı habere göre İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Rıza Arif, Belarus Başbakanı Roman Galuchenko ile bir araya geldi. Arif özellikle bölge ülkelerinden özel sektörler arasında ticaret ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi amacı ile Avrasya Birliği gibi önemli bölgesel ve uluslararası zirve anlaşmalarının fırsatının iyi değerlendirmesi gerektiğini vurgularken, İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasi, kültürel ve tarihi benzerlikleri bulunan ülkelerle kapsamlı ilişkiler ve münasebetleri güçlendirmeyi de hedeflediğini sözlerine ekledi. İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İran ile Belarus arasındaki ticari ilişkilerin sürdürülebilirliği için özel sektörün rolünün çok önemli olduğunu vurgulayarak iki ülkenin özel sektörlerinin faaliyetleri için her iki tarafında bu bağlamdaki ortamı harekete geçirmesi gerektiğini söyledi. Belarus Başbakanı Roman Galuchenko da Avrasya Birliği fırsatının üye ülkeler arasındaki ilişkilerin de geliştirilmesi amacıyla kullanılması gerektiğini de belirtirken, İran ve Belarus arasındaki işbirliği komisyonunun başarıyla yapıldığını ve iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin hacminin de yüksek düzeyde siyasi ilişkiler doğrultusunda artırması gerektiğini söyledi.
İran ile Katar arasındaki çok iyi ilişkilere değinen İran Dışişleri Bakanı Zeyd Abbas Irakçı, İran İslam Cumhuriyeti hükümetinin bu ülke ile çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirme kararlılığını vurguladı. İran'ın haberine göre Katar'a giden Zeyd Abbas Irakçı, Perşembe günü öğleden sonra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler, özellikle ateşkes anlaşmasının ardından Filistin ile ilgili yaşanan gelişmeler, Lübnan'da Cumhurbaşkanı ve Başbakan seçiminin ardından ülkedeki siyasi durum ve Siyonist rejimin ateşkes anlaşmasını tekrar tekrar ihlal etmesi, Suriye'deki gelişmeler ile İran ve Katar'ın bu ülkenin egemenliğine, istikrarına ve toprak bütünlüğünü vurgulaması başta olmak üzere tarafların ilgi duyduğu konular ele alındı. İran ile Katar arasındaki çok iyi ilişkilere değinen İran Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin bu ülkeyle çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirme kararlılığını vurguladı. Dışişleri Bakanı ayrıca Katar'ın Gazze'de ateşkes anlaşması ve soykırımın durdurulması yolundaki olumlu ve yapıcı rolünü takdirle karşılayarak Filistin halkının saldırgan Siyonist rejime karşı gösterdiği tarifsiz kararlılığa ve direnişe işaret ederek Siyonist rejimin geçmişte anlaşmayı bozma ve sabotaj eylemlerine giriştiği göz önüne alındığında anlaşmanın uygulanmasının izlenmesinin gerekliliğini vurguladı. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de ülkesinin İran ile ilişkilerini geliştirme çabalarına vurgu yaparak ülkemizin bölgedeki özel rolü ve konumunu barış ve istikrarın sağlanmasına yaptığı katkıyı takdir etti.
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı, Filistin halkının haklarının tam olarak gerçekleşmesine, kendi kaderini tayin hakkının elde edilmesine ve Filistin'in işgalden kurtarılmasına kadar İran İslam Cumhuriyeti'nin direnişi destekleme yönündeki ilkeli politikasının sürdürüleceğini belirtti. İran'a göre resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'da bulunan Seyyid Abbas Arakçı, Perşembe öğleden sonra Filistin Direniş Hareketi'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelerek devrim lideri, Cumhurbaşkanı İran hükümeti ve halkına direnişin liderleri ve Filistin kahraman halkına sıcak selamlarını ileterek Filistin halkının ateşkes şartlarının dayatılmasına sebep olan başta direnişçi Gazze halkının ve direniş gruplarının tarihi zaferine ve 16 aylık saldırganlığa ve Siyonist işgal rejiminin soykırımına karşı efsanevi direnişlerini de kutladı. Irakçı ayrıca Filistin halkının haklarının tam olarak gerçekleşmesine, kendi kaderini tayin hakkının elde edilmesine ve Filistin'in işgalden kurtulmasına kadar İran İslam Cumhuriyeti'nin direnişi destekleme yönündeki ilkeli politikasının sürdürmesinin önemini de vurguladı. Filistin Direniş Hareketi, üst düzey yetkilileri, direniş savaşçıları ve Büyük Filistin milletinin sıcak selamlarını İran liderliğine, hükümetine ve halkına ileterek İran İslam Cumhuriyeti'ne Filistin'e verdiği destekten dolayı takdirlerini belirtti ve ateşkes anlaşmasının ardından Gazze ve Batı Şeria'daki son siyasi ve saha durumunu anlattılar. Filistin Direniş Hareketi'nin üst düzey yetkilileri Gazze'deki direnişin tarihi zaferine, yaygın katliam ve yıkıma rağmen Filistin halkının direnişine ve İran İslam Cumhuriyeti'nin başını çektiği direniş ekseninin desteğinin sonucu olduğunu belirtirken, son zaferlerden sonra Filistin ve bölgedeki direnişin durumunu da mükemmel olarak nitelendirdi.
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları Sözcüsü Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Eddeif ile Şehit Mervan İsa'nın resmen şehit olduğunu duyurdu. El Alemin haberine göre Kassam Tugayların askeri sözcüsü Ebu Ubeyde, bu Tugayların başkomutanı Muhammed Eddeif'in Gazze'deki son savaşta çok sayıda diğer komutan ile birlikte şehit düştüğünü resmen duyurdu. Ebu Ubeyde şunları söyledi. Şehit İzzettin el-Kassam Tugayları gerekli tüm tedbirleri aldıktan sonra Genel Merkez Konsey üyeleri Şehit Muhammed Eddeif ve Şehit İsa Mervan da dahil olmak üzere bazı seçkin savaşçı ve kahraman komutanın şehit edildiğini duyuruyor. Şehadetleri resmen teyit edilen el-Kassam Tugay komutanlarının isimleri şöyle. Ebu Halid olarak bilinen Kassam Tugayları Başkomutanı Muhammed Eddeif. Ebul Bara olarak bilinen Kassam Tugayları Başkomutan Yardımcısı Mervan İsa. Ebu Musa olarak bilinen Silahlar ve Savaş Hizmetleri Dairesi Komutanı Gazi Abutama. İnsan Hakları Departmanı Komutanı Raed Sebat. Ebu Muhammed olarak bilinen Han Yunus Ordusu Komutanı Rafi Salame. Ebu Anas olarak bilinen Kuzey Ordusu Komutanı Ahmet El Gandur. Ebu Ahmet olarak bilinen Merkez Bölge Tümeni Komutanı Eymen Nofal.
Trump'ın Filistin'i destekleyen öğrencileri cezalandırma emri, Pakistan'ın, Amerika'nın Afganistan'a uyguladığı silah ambargosunun sonuçları konusundaki endişesi, Hamas'ın İran'ın direnişteki duruşunu takdir etmesi, İran'ın Polonya'yı tebrik etmesi ve İran karşıtı bir senatöre 11 yıl hapis cezası verilmesi, Parsuday'ın bu haber paketinde okuyacağınız İran ve dünyadaki son gelişmelerden bazılarıdır.
Donald Trump, Amerika'da yasa dışı olarak yaşayan 30 bin göçmeni Guantanamo'da hapsetme niyetini açıkladı. Amerika'nın yeni başkanı, Laken Riley yasasını imzalarken, ülkelerini sınır dışı edilemeyen 30 bin kaçak göçmenin tutulacağı Guantanamo körfezinde bir gözaltı merkezi inşa edilmesini emrettiğini söyledi.
Yeni bir anketin sonuçları Donald Trump'ın iddialarından aksine, Greenland halkının büyük çoğunluğunun Amerika'ya katılmaya ilgi duymadığını ortaya koyduğu The Guardian'ın haberine göre yeni bir anket, Grönlandlıların %85'inin Amerika'ya katılmaya ilgi duymadığını gösteriyor. Trump, Grönland'ı ilhak etmekle defalarca tehdit etti.
Pakistan, terörist unsurların Afganistan'da kalan Amerikan silahlarını ele geçirmesi konusunda endişelerini bir kez daha dile getirerek, Kabil'i yabancı silahların teröristlerin eline geçmemesi için önlem almaya çağırdı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Şefkat Ali Han, çarşamba günü yaptığı açıklamada, yeni Amerika yönetiminin Afganistan'da askeri güçlerinden geriye kalan silahları çekme kararıyla ilgili olarak şunları söyledi. Amerika güçlerinin 2021 yılı ortasında çekilmesinin ardından Afganistan'da kalan Amerika silahları Pakistan ve vatandaşlarının güvenliği açısından derin endişelere yol açtı.
Gazze şeridindeki Filistin'in İslami Direniş Hareketi Hamas'ın lideri Halil el-Hayya, direnişin yanında yer alan ülkelerin özellikle İran'ın desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken şunları vurguladı. İşgalcilere karşı mücadelemiz henüz bitmedi ve topraklarımızı ve kutsallarımızı kurtarmak için bu yolda yürümeye devam edeceğiz.
İsrail parlamentosu, Siyonistlerin Batı Şeria'yı ilhak etme amacıyla toprak satın almasını öngören taslak planı onayladı. Tasarının Knesset'te onaylanması, Batı Şeria'da son birkaç gündür İsrail rejiminin çeşitli bölgelere yönelik yaygın saldırıların arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyed Abbas Arakçı, Polonya'yı Avrupa Birliği dönem başkanlığı dolayısıyla tebrik ederek, bu ülkenin dönem başkanlığı süresince İran ile Avrupa Birliği arasında yapıcı etkileşimin sürmesi ümidini dile getirdi.
İran karşıtı tutumlarıyla bilinen New Jersey'li eski Amerika senatörü Bob Menendez, Mısırlı ve New Jersey'li iş adamlarına imtiyazlar sağlamak karşılığında rüşvet almak suçundan suçlu bulunarak New York'un Manhattan kentindeki federal mahkemede çarşamba günü 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Filistin hükümetinin Gazze şeridindeki bilgilendirme ofisi, şeriden güney ve orta kesimlerinden 500,000'dan fazla Filistinli mültecinin Gazze şeridine ve Gazze şeridinin kuzey bölgelerine geri döndüğünü duyurdu.
İran'ın Moskova Büyükelçisi mevcut güç yapısının uluslararası alanda yetersizliği nedeniyle BRICS grubunun dünyanın geleceğinde önemli rol oynayacağını söyledi. Sahab'ın İran'a dayandırdığı haberine göre İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Moskova'da İran medyasına verdiği röportajda BRICS'in doların küresel hakimiyetini azaltmayı hedeflediğini vurgulayarak, merkez bankalarının rezervlerinde doların payının 2030 yılına kadar %58'den %35-40'lara gerilemesinin beklendiğini söyledi. Celali, BRICS'in izlediği süreçlerin bu grubu gelecekte büyük ve önemli bir örgüte dönüştüreceğini sözlerine ekledi. Mevcut nicel istatistiklere göre BRICS'in ekonomik ağırlığı uzun vadede en geniş haliyle batı dışı düşüncenin yeni bir kutbunun teşvik edilebilecek düzeydedir. BRICS grubunun oluşum tarihine değinen İran'ın Rusya Büyükelçisi, BRICS'in 2024'teki faaliyet hacminin çok geniş ve büyük olacağını ifade ederek 2024 BRICS'in üye sayısının 5'ten 10'a çıktığı ilk yıl oldu. BRICS üyelerinin Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası grubu gibi örgütlerle bütünleşerek bir örgüt olarak hareket edebileceğini belirten Celali şöyle devam etti. BRICS ülkelerine yönelik ticaret ve doğrudan yatırım hacminin artırılması bu grubun 2024'teki bir diğer yaklaşımıydı. Üyelerin birbirlerinin ülkelerine yatırım yapmaları ve doğrudan ticaret yapmaları sağlanacaktır.
İran'ın kuzeyindeki Mazenderan eyaleti son 10 ayda 45 ülkeye 1,451,000 tondan fazla mal ihraç etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Behmen 1403, Hicri Kameri 1 Şaban 1446 ve Miladi 31 Ocak 2025 Cuma. Bugün Hicri Kameri 1 Şaban Yüce Allah'a ibadet ve mağfiret ayıdır. Nebi Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu ayı çokça methederek Şaban ayını kendi ayı olarak adlandırdı. İslam peygamberi ve İslam dininin diğer önde gelenleri mübarek Şaban ayında ibadet edip Allah'a yalvarıp yakarmayı çok tavsiye etmişlerdir. Zira bu ay mübarek Ramazan ayına hazırlık sayılmakta. Şaban ayında Allah Resulü'nün pak torunlarından İmam Hüseyin aleyhisselam ve İmam Zaman aleyhisselamın kutlu veladetleri gibi çok önemli olaylar yaşanmıştır. Siz değerli dinleyicilerimizin de Şaban ayının bereketlerinden yararlanmanızı diliyoruz. ...46 yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Behmen 1357 tarihinde İslam devrimi lideri ve İran İslam Cumhuriyeti kurucusu rahmetli İmam Hümeyni 15 yıllık sürgün hayatından sonra halkın coşkulu karşılaması arasında İslami İran topraklarına ayak bastı. İran halkının liderleri İmam Hümeyni'yi karşılaması eşsiz olup tarihte benzeri görülmemiştir. Tahran Mehrabat Hava Alanı'nda halka hitaben teşekkür amaçlı kısa bir konuşma yapan İmam Hümeyni daha sonra İslam devrimi şehitlerine saygıda bulunmak amacıyla Beşti Zehra'da şehitlerin mezarını ziyarete gitti ve orada milyonluk halk kitlesine hitaben tarihi bir konuşma yaptı. Uşak Bahtiyar hükümetine ağır eleştiriler yönelten İmam Hümeyni bu konuşmasının bir bölümünde "Ben bu halkın himayesi ve desteği sayesinde hükümet belirleyeceğim" dedi. Rahmetli İmam Hümeyni Beşti Zehra mezarlığından döndükten sonra Tahran'ın yoksul mahallelerinden birinde çok basit bir eve yerleşerek İslam devrimi hareketini buradan yönetmeye başladı. İmamın Tahran'a girişinden tam 10 gün sonra yani 11 Şubat'a tekabül eden Hicri Şemsi takvimle 22 Behmen 1357 tarihinde Şah rejimi tamamen çökerek İslam devrimi muhteşem zaferini kazandı. İki yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Behmen 1361 tarihinde ilk Fecr Tiyatro ve Film Festivali Tahran'da düzenlendi. İslam devriminin zafere ulaşmasının 4. yıl dönümü eşiğinde ve Hicri Şemsi 1361 yılında Şafak'ta 10 günün başlamasıyla ilk Fecr Tiyatro ve Film Festivali Tahran'da düzenlendi. İki yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Behmen 1391 tarihinde İranlı önde gelen siyasetçi ve hukukçu Doktor Hasan Habibi vefat etti. Hicri Şemsi 1315 yılında dünyaya gelen Doktor Habibi hukuk ve sosyoloji dalındaki doktorasını Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nden aldı. Doktor Habibi İran İslam Cumhuriyeti'nde yıllarca İranoloji Kurultayı Başkanlığı'nı yürüttü. Doktor Habibi Bazergan hükümetinde İrşat Bakanı, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı ve Mir Hüseyin Musevi hükümetinde Adalet Bakanı ve Haşimi Refsencani döneminde ve Seyyid Muhammed Hatemi'nin ilk hükümetinde birinci yardımcılık görevini üstlendi. İslam devriminden sonra diğer ülkelerin anayasalarını dikkate alarak anayasa metni taslağını hazırlayan hukukçulardan biriydi. Yıl önce Hicri Kameri 1 Şaban 1266 tarihinde İslam aleminin önde gelen alimlerinden Sahip Cevahir lakaplı Şeyh Muhammed Hasan Necefi vefat etti. Sahip Cevahir kendi fıkhi araştırmaları ve düşüncelerini çok sade ve akıcı bir şekilde tedvin ederdi. Sahip Cevahir'in en önemli eseri olan Cevahir-ül Kelam eseri önem ve değer açısından büyük bir konuma sahiptir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
Otel yangını kabine değişimini öne çekebilir.
Karar.
İmamoğlu'ndan bilirkişi soruşturması yanıtı açıkladım. Hukuksuzluklara da jet soruşturma bekliyorum.
Star.
Çok masraflı denetimi iptal ettirelim itirafı Bolu Belediyesi ile otel yetkililerinin kirli ilişkisi açığa çıktı.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. İsmet Özçelik, 29 Ocak tarihli Aydınlık gazetesinde seçim için AK Parti cephesi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP'deki durumu anlattım. İçerideki mücadeleyi aktardım. Özgür Özel diyaloğu öne çıkarıyor. Sadece partide değil, AK Parti ile de diyalog vurgusu yapıyor. Ancak seçim gündeme gelince diyalog yerine çatışmaya bırakıyor. Özellikle parti içinde. Peki iktidarda durum ne? AK Parti'de kongreler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan partiyi harekete geçirmeye çabasında. Ama gelen bilgilere bakılırsa istenen hava pek yakalanamıyor. Bu nedenle yeni taktikler devrede. CHP'deki gelişmeleri yakından izliyorlar. Hem de çok yakından. Bazı AK Partililerle sohbet ediyorum. CHP kulislerine gazetecilerden daha hakimler. Bu kadar ayrıntı. Nasıl öğrendiklerini merak ediyorum. Sır vermiyorlar diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Erdoğan tekrar aday olmakta kararlı. Yasal düzenleme arayışı yok. Erken seçimle sıkıntı aşılıyor. Planlar buna göre yapılıyor. CHP erken seçimden kaçamaz deniyor. Ama ne kadar erken o belli değil. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma riski korkutuyor. Yapılan kamuoyu araştırmaları, yeni açılım süreci, düşük maaş artışları, oylar epeyce düşmüş durumda. Bu da yeni taktiklere yöneltiyor. Muhalefet iki adayla seçime girerse, yani hem Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş aday olursa, Özgür Özel'in durumu da ayrı. İlk turda kimse %50'yi aşamıyor. AK Parti'nin hesabı ikinci tur. Kaybeden kanatla anlaşma planları yapılıyor. Mansur Yavaş konusunda umutlular. Ancak şu anda farklı sonuçlar çıkıyor. Bu arada Erdoğan sonrası hesabı yapanlar. Yoğun bir faaliyet içinde. Onların tavrı ne olacak? Buralarda kırılma yaşanır mı? Yeni arayışlara girenler olur mu? Buralarda belirsizlik hakim. Normalde seçime daha çok var. Ancak AK Parti eski gücünde değil. Suriye'de düştüğü tuzak onu çok zor durumda bıraktı. Önümüzdeki dönemde daha net görülecek. Asıl sorun ekonomi. Amerika'nın tabiriyle aşil topuğu, asgari ücret, memur ve emeklinin maaş artışı. Kimse memnun değil. Çiftçilerin üretimde zorlanması, sanayide bıçağın kemiğe dayanması. Toparlarsak halk burnundan soluyor. Seçmenin ezici çoğunluğu zorda. Bu tercihleri nasıl yansıyacak? Şu anda gelen veriler AK Parti için alarm veriyor. Parti örgütlerinin durumu. Bir AK Parti milletvekilinin anlatımıyla halkın tepkisinden bunalmış durumdalar. Eski heyecanları yok. Kulislerde konuşulanlar da böyle. İl kongreleri de durumu pek değiştirmiyor. Özetle AK Parti birkaç cephede sıkışabilir. AK Parti'de bir başka konu. DEM'le anlaşma çabaları, yeni açılım sürecini değerlendirelim. DEM'i CHP'den koparalım. Hem Cumhurbaşkanlığını garantileriz, hem de büyükşehirleri geri alırız diyorlar. Eskiden altılı masada konuşulurdu. Şimdi onlar toplama, çıkarma yapıyorlar. Edilen onca söz, Türkiye'nin geleceği, güvenliği umurlarında değil. Bu hesabı yapan AK Partililer, tamamına yakını Amerikancı.
Ali Haydar Haksal 29 Ocak tarihli Milli Gazete'de Çağın Dönüşümü başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Zaman, dilimleri ayrılmış insanlık tarafından, olayların ve süren gelişmelerin ardından kendine göre bir zaman tanımlaması ve tesnifi yapmış. Dünün zamanları ve kesiyetleri var, bugün ise yeni bir zamanın içindeyiz. Bu zaman diğerlerinden farklı, bu farklılığı oluşturan, zamana renk ve çeşit katan kendisi. Bunun içindir ki, dünün insanı ve zamanı olduğu gibi bu zamanın insanı da denir. Süreçte değişen insanların davranışları, yaşayışlarıdır. Zaman soyut bir varlık olmasına karşın canlıdır. İnsanlık onun içinde, onunla birlikte yaşar. Dünün yaşanan zorluklarını zamanı ile tanımlarlar. Geçmiş zaman denir ve onunla bir değerlendirmede bulunur diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İnsanlığın elleriyle oluşturduğu dünya, yani eserleri kendisini tanımladığı gibi zamanı da bir bakıma tanımlamış oluyor. Elleriyle oluşturduğu araçları bir yanıyla kendisi için kolaylıklar sağladığı gibi bir yanıyla kendisini onun tutsağı yapmış, köleleştirmiştir. Zamanını araçlarına vermiş, kendisine zaman ve eylem alanı bırakmadığı için bunalıma sürüklenmiştir. Artan nüfus, gelişen araçlar, araçlarına iş gücünü devretmesi kendisini hem işsiz bırakmış hem de tembelleştirmiş ve aylaklaştırmıştır. Çağın dönüşümü budur. Bir başka izahı yoktur. O zaman bu çağın insanıyla birlikte çağ da ister istemez sorgulanmaktadır. Geçmiş zamanlarla ilgili yapılan karşılaştırmalar için yapılan sorgulamalar insanlığın kendisinedir. Çağın değişim ve dönüşümüne örnek olacak olan insanlar kendi öncülerini çıkarır. Onlar toplumların doğal olarak önüne geçer bir varlık olur ve varlığını gösterir. Çağları da onlarla tanımlanır. İnsanlık modernleşme, rahatlama, kimi kolaylıkları kendisine hazırlarken ilerleyen zaman içinde yaptıklarına tutsak olunca İçinden çıkılmaz bir sona doğru hızla ilerlemektedir. Bu baş döndürücü hızın kimi zaman sarhoşluğuna kapılır. Bunu yaparken aklın tutsağı da olur. Akıl onun bir anlamda önünü açarken bir diğer yandan asıl olanı terk eder. Metafiziğin ve maneviliğin devreden çıkması onun giderek zayıflamasına neden olur. Bizim kuşağın insanları veya bizden öncekiler genel bir değerlendirmede bulunurlarken, dönemleriyle ilgili yapıp ettiklerini anlatırken, bugün onların çoğunun artık bir anlamı kalmadığı görülüyor.
Tahran Radyosu.
Jale Özgen Türk, 29 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Hayaller Paris, Gerçekler Kartalkaya başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bolu Kartalkaya'da gözlerimizin önünde yanarak hayatını kaybeden, aralarında onlarca masum çocuğun bulunduğu 78 kişinin ve yaralananların acısı küllenmeden duruyor kalbimizde. Büyük bir ihmal, vurduğun duymazlık ve rant tutkusu ortada dururken, her zaman olduğu gibi biz utanıyoruz, sorumlular utanmıyor. Bu olayda ihmalin baş sorumlusu kesinlikle Kültür ve Turizm Bakanlığı. Geceleyi 30 bin lira olan bir otelde Türkiye'yi turizmde marka yapacağını iddia eden bir bakanın döneminde öyle bir facianın yaşanması inanılır gibi değil diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Otelleriyle, seyahat acentasıyla kendisi de bir turizmci olan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bir süredir Türkiye'nin turizm stratejilerini değiştiriyor, yol haritasını yeniden çiziyor. Buradaki en önemli motivasyonu yerli turizmden çok yabancı turizmi. Ülkeyi tanıtmak, gelen turist sayısını ve geliri artırmak istiyor. Bunun için de Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA'yı kurdu. Sektörün uzun süre tartıştığı ajansın üyelik yapısı en fazla tepki çeken konulardan biriydi. Çünkü bakanın bir türlü yıldızının barışmadığı Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, TÜRSAP, tek bir temsilciliğe yer alırken 15 bin rehberin üye olduğu Turist Rehberleri Birliği ise ajansa giremedi. Peki ağırlığı kim oluşturdu? Tabii ki otel patronları. Böylece turizmde atılacak adımlardan neredeyse tek yetkili olan TGA'da mevzuat değişikliklerinden rant sağlayacak düzenlemelere kadar pek çok alanda onlar yetkili duruma geldi. İşte bu patronlardan biri de 2019'da otelin yönetimini alan Halit Ergül oldu. Gözaltında olan ve sorumluluğu üstlenmek yerine otelde çalışan emekçileri suçlayan Halit Ergül'ün TGA'nın Karadeniz Bölge Temsilcisi ve Yönetim Kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. Ergül'ün otelinin temsilcisi olduğu TGA'dan sürdürülebilir turizm programı sertifikası aldığı da ortaya çıktı. Ersoy, kendi başlattığı güvenli ve sürdürülebilir turizm hedeflerini verilen belgelerin geçerliliği yok diyerek sorgulatır hale getirirken, turizm sektöründeki denetim ve şeffaflık sorunları da bir kez daha hatırlandı bu korkunç olayla. Uzun yıllardır popüler filmlerin, dizilerin Türkiye'de çekilmesi hayali kurulur. Ama bu hayal ne yazık ki Türkiye'nin acı gerçeklerine takılmış oldu. Turizm Bakanlığı'nın öncelikli sorumluluğu böyle makyajlı projelere kaynak harcamadan önce güvenli turizmi geliştirmek değil mi? Bugün ülkenin imajını popüler dizilerle artırmaya çalışırken kaybedilen güven, sarsılan imaj nasıl yeniden kazanılacak?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsio'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsio'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsio'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni,
Allah'ın salih kulu, şafakta 10 gün.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nın 46. zafer yıl dönümü eşiğindeyiz.
Bu münasebetle sizler için hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu İmam Hümeyni, siyasi faaliyetler ve Pehlevi rejimine karşı mücadele nedeniyle Hicri Şemsi 13 Aban 1343'ten beri yaklaşık 14 yılı sürgünde yaşadı. 4 Kasım 1964'te İmam önce gizlice Ankara'ya ve daha sonra da Bursa'ya gönderildi. İmam Hümeyni bir süre sonra miladi 27 Ağustos 1965 tarihinde Irak'ta Necef kentine götürüldü ve ikamet ettiği yeri değiştirmek için kendisine baskılar artmadıkça
orada kaldı. Nihayet miladi 6 Ekim 1978 tarihinde Muhammed Rıza Pehlevi'nin baskısı ile Fransa'da Neuf-le-Château kasabasına taşındı. Neuf-le-Château, İslam İnkılabı'nın zirve günlerinde İran İnkılabı'nın atan kalbine dönüştü. İmam Hümeyni Türkiye'ye sürgün edilirken Şah ve Amerika asla imamın zaferle İran'a geri döneceği ve Şahlık rejimini kökten sökeceğini asla tahmin etmiyordu.
İmam Hümeyni'nin uçağı Hicri Şemsi takvimle 12 Behman 1357 yani miladi 1 Şubat 1979 tarihinde Charles de Gaulle havaalanından havalandı. Güneş doğarken imam ve beraberindekiler sabah namazını cemaat olarak kıldılar. İmamı taşıyan uçak İran hava sahasına girdiğinde bir muhabir imama kendini nasıl hissettiğini sorunca imam kendine has bir sakinlikle hiç şeklinde cevap verdi. İmam hiçbir şey hissetmiyordu zira o sadece sorumluluğu gereğince davranıyordu. Zafer veya yenilginin her ikisi imam için güzeldi. Yenilgi onu umutsuzluğa sürüklemezken zafer de onun kişisel duygularını kışkırtmıyordu. Böylece 12 Behman 1357 günü tarihin en görkemli karşılama törenine sahne oldu. Bugün İran'ın çağdaş tarihinin en kalıcı günlerinden biridir ve halkın o gündeki heyecanı ise kelimelere sığmayacak kadardı.
Şimdi İran İslam İnkılabı'nın hayatından 46 yıl geçiyor. Zaferi ve başarısının sırlarından birinin hiç şüphesiz güçlü, politikacı ve dindar bir rehberin varlığında olan bir inkılap. İmam Hümeyni din düşmanlığı ve onun mahcur olduğu bir çağda bir fakih, zamanı değerlendiren bilgin ve teorisyen olarak dönemin kültür ve uygarlığında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve masum imamların yönteminden yararlanarak sömürgecilerin bağımsızlığı ve canlılığı alan bir halkı sosyal yaşam alanına geri kazandırabildi ve İslam Cumhuriyeti Anayasası çerçevesinde halkın irade ve talebine dayalı olarak adalet, özgürlük ve bağımsızlık münadisi olan bir hükümet sundu. Kendisi yeni bir örnek olan dini demokrasi hükümetinin temelini attı ve çerçevesini İran'da reform, yenilenme ve kalkınma sürecini hızlandıracak şekilde tedvin etti. Böylece gaybet döneminde İslami hükümetin en önemli pratik ölçütlerini kendi ve inkılabın mirası olarak geride bıraktı.
İmamın halifi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Hümeyni'nin kişiliğini anlatırken genel bir ünvan kullanıyor ve imamı inkılapçı ibadet eden mümin şeklinde tanımlayarak şöyle bir açıklamada bulunuyor. Bizim Azimuşşan merhum imam hakkında daha az kullanılan ve daha az kullandığımız ünvanlar ve vasıflardan biri bu terimdir. Biz imamı her zaman çeşitli sıfatlarla tarif ediyoruz. Fakat bu sıfat ki biz imamı daha az onunla tarif ediyoruz genel bir sıfattır. O mümindir, ibadet edendir, inkılapçıdır. Mümin yani Allah'a mümindir ve hedefe mümindir ve yola mümin ve halka mümin. Abittir, ibadet edendir yani kendini Allah karşısında abid biliyor. Bu da önemli bir sıfattır. Siz bakın Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de Resul-i Ekrem'i çeşitli sıfatlarla övmüştür ki bunlardan her biri peygamberin özelliklerinden birçok faslı anlatıyor. Fakat biz Müslümanlara her gün namazlarımızda Resulullah hakkında tekrarlamamızı emrettiği sıfat Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhudur. Bu konu ubudiyetin önemini gösteriyor. Abid olmak Yüce Allah'ın bu sıfatı Müslümanlara öğretiyor ki kendi namazlarında günde birkaç kez tekrarlasınlar. İmam bu özelliğe sahipti. Ubudiyet sıfatı. Huşu ehliydi, yakarış ehliydi, dua ehliydi, ibadet eden mümin. Ama üçüncü sıfat, yani inkılapçı ibadet eden mümin, imam inkılap imamıydı.
Bu ilahi kişilik hidayet dümenine geçip vatana geri döndüğünde insan hayatı ve toplumu ihtiyaçları ve meşru özgürlüklerle uyumlu, ilerici, mükemmel ve modern bir din olarak İslam'dan yeni vizyonlar sundu. Böylece halk kendi inançlarını onda billurlaştığını görünce ona yöneldiler. İmam dinden doğru bir tanım sundu ve onu hayatın tüm alanlara girmesini sağladı. İmam öz Muhammed'i İslam konusunu gündeme getirerek din hakkında yeni bir bakış oluşturdu. Bu bakış açısında İslam sadece ahlaki ve ibadet tavsiyelerini garanti etmiyordu. Bilakis Allah'ın rahmet ve lütfu ve dünya ve ahiret ihtiyaçlarını karşılıyor ve tüm siyasi, sosyal, ekonomi ve benzeri konularda insanların gelişmesi ve ilerlemesinin hizmetinde olan yasalara sahipti.
İmam dinden böyle bir görüntü sunarak yeni bir mektebin temellerini attı. İmam Hümeyni mektebinde yaratılış düzeni ve dünya Allah'ın huzurudur ve tüm varlıklar onun önünde hazırdırlar. Ve her insan aracı olmadan kendi yaratanı ile bağlantıdadır. Bu yüzden yaşamında Allah'ın varlığının farkında olacak bir yaşam tarzı benimsemesi gerekir. İmam Hümeyni'nin Allah'a, insana ve dünyaya aşk dolu bir bakış açısı vardı. Misbahul Hidaye kitabında gökler ve yerin aşk ile kıyamda ve kıvamda olduğunu yazıyor. İmam açısından yaratılış sebebi ilahi sevgi ve Hak Hazretine aşktır. Ve ona doğru yolculuk ve yükselmek ise ibadet edenin aşk ve sevgisidir. İmam açısından varlığın huzursuz benliği, vuslat için dünyadaki tüm zerrelerin fıtri aşkından başka hiçbir şey ile açıklanamaz. Ve kendisi ise bizzat gökler ve yerin yaratıcısına en aşık olan idi.
İmamın yakınlarından biri şöyle anlatıyor. İmam Hümeyni'nin gece namazı 50 yıldan beri terk edilmemişti. İmam hastalıkta ve sağlıkta, hapishanede ve özgürlüğünde, düğünde ve hatta kalp hastanesi yatağında bile gece namazı kılardı. İmam Kum'da hastalandı ve doktorların emriyle Tahran'a intikal ettirildi. Hava çok soğuktu ve kar yağıyordu ve yollarda korkunç bir buzlanma vardı. İmam saatlerce ambulansta kaldılar ve kalp hastanesine intikali ardından yine gece namazı kıldılar. Paris'ten Tahran'a geldikleri gecede uçaktakilerin hepsi uyumuştu ve sadece imam uçağın üst katında namaz kılıyorlardı. İmam Hümeyni bu ayet-i şerifinin tam mısdağıdır. Onlar o kimselerdir ki geceleyin namaz kılmak için yataklarından kalkarlar. Rablerini azabından korkarak ve rahmetinden ümidvar olarak dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da hayır yollarına harcarlar. Hiç kimse yapmakta olduklarına karşılık olarak onlar için saklanan göz aydınlıklarını bilemez.
Thank you.
Böylece İslam devrimi lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İmam Hümeyni'yi şöyle tanıtıyor. İmamı bu halka ve bu muazzam inkılaba liderlik ve idare etmesini sağlayan şey, onun Allah ile irtibatıydı. Onun Allah'a bağlanması, onun Allah'a dikkat etmesi, onun Allah'a tevekkül etmesi, gerçek anlamda Allah'ın kuluydu. Salih kul. Ben imam için bundan daha iyi bir tabir bulamıyorum. Salih ibadet edendi.
İslam inkılabının zaferiyle İran halkı İmam Hümeyni'nin açtığı sofraya oturdular. O, dünyada din ve maneviyatı ihya eden bir inkılabın temelini atmıştı. Zulüm ve sultayı kabul etmeyen, istibdat ve istikbar unsurlarıyla zıt olan bir inkılap. İzzet, hürriyet, bağımsızlık ve özgürlük bu inkılabın başlıca ülkü ve hedefleriydi. Halk arasında Allah ile ilişkide ve ahlak ve manevi motivasyon güçlendirildi ve kalkınmak ise maddi ve manevi tüm boyutlarda yaşandı. Şimdi o günlerden 46 yıl geçiyor. İstikbar dünyası ve onların iç ve dış piyonlarının şirrettiklerine rağmen İmam Hümeyni mirası ve İslam Cumhuriyeti hala büyük bir güçle dimdik ayakta ve seçkin liderinin adını ve hatırası tıpkı hareketi sağlayan motor gibi kalplerde heyecan ve umut yeşertiyor.
Değerli dinleyiciler, İslam devrimi zaferinin 46. yıl dönümü eşiğinde İmam Hümeyni'nin kişiliği hakkındaki kısa programımızı dinlediniz.
Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Haklısın. 14 yaşındaki Hüseyin'imiz bilge bir adam, yetenekli bir hekim oldu. Ona herkesin saygı duyacağı bir lakap seçmeliyiz. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İranlı ünlü hekim ve bilim adamı İbn Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Hep birlikte dinleyelim. Hicri Gameri 389 yılı yaz aylarının son günlerinden birinde Abdullah eşine şöyle diyordu. Cuma gecesi bir grup dost ve komşularımız bize gelecek. Hazırlık yapmamız gerekir. Hizmetçilere evi temizleyip güzel ikramlıklar hazırlamalarını söyleyin. Misafirlerimizi mükemmel bir şekilde ağırlamalıyız. Eşi Setare ne misafirliği diye sordu. Abdullah heyecanla cevap verdi. At koyma merasimi. Benim önümüzdeki birkaç gün içinde vergi meseleleriyle ilgili olarak bir seyahate çıkmam gerekir. Bu seyahat 3-4 ay kadar sürebilir. O yüzden de yolculuğa çıkmadan önce bu merasimi düzenlemek istiyorum. Kafası iyice karışan Setare tekrar sordu. At koyma mı? Ama kimin için? Bizim yeni bebeğimiz yok ki diye sordu. Eşi Hüseyin için. Evet, oğlumuz artık ünlü bir bilim adamı oldu. Ona çocukluk ismiyle hitap etmememiz gerekir. Aynen büyükler gibi onun da şanına yakışır bir isim koymalıyız dedi. Bu sözlerin üzerine Setare şöyle dedi. Haklısın. 14 yaşındaki Hüseyin'imiz artık bilge ve yetenekli bir hekim olmuştur. Ona herkesin saygı duyacağı bir lakap seçmeliyiz. Tabii ki küçük oğlumuz Mahmud'u da unutmamak gerekir. Bizim buralarda büyükler genellikle babalarının veya çocuklarının isimleriyle anılırlar. Ama oğlumuzun henüz bir eşi ve çocuğu olmadığı için babasının adıyla anılması gerekir. Babanızın adı Hasan olduğuna göre Mahmud'un künyesini Ebul Hasan koyalım. Babanızın babasının adı ise Ali olduğundan ve benim de çok beğendiğim bir isim olduğu Hüseyin'in künyesini de bu Ali ya da Ebu Ali koyalım. Abdullah bu öneriyi çok beğenerek şöyle dedi. Ne güzel bir seçim yapmışsın. Sana danışmak sürekli yolumu aydınlatmıştır. Bunun üzerine eşi, dur dur daha bitmedi. Oğlumuz Hüseyin yetenekli bir hekimdir. Büyük babanız Zina da büyük bir tabipti. Ceddinin ünlü ismini de yaşatmak için Hüseyin'in unvanına İbni Sina'yı eklemeye ne dersiniz önerisinde bulundu. Abdullah mutluluktan ayağa kalkıp yüksek sesle ''Aferin sana, aferin, gerçekten bundan daha iyi olamazdı.'' dedi. Abdullah'ın bu sevinç ve çocuksu bağırışı Hüseyin'in merakını uyandırdı. Hüseyin odaya girdiğinde Setare büyük bir coşku ve heyecanla ona doğru koşup Hüseyin'i öpücüklere boğup bağrına bastı. Annesi Hüseyin'i okşayarak şöyle diyordu. Ey benim umudum, hayatım, gurur kaynağım. Sen artık büyüdün. Bugünden itibaren biz ve tüm insanlar artık sana Ebu Ali veya İbn Sina diyecekler. Sence de uygun mu? Diye sordu. Konunun ne olduğunu daha yeni yeni anlayan Hüseyin başını öne eğerek şöyle dedi. Sadece kabul etmekle kalmıyor, ayrıca size minnettarım. Fakat eğer büyüdüğüme gerçekten inanıyorsanız, bana neden küçük bir çocukmuşum gibi davranıyor, bu kadar sevip okşuyorsun? Setare şöyle karşılık verdi. Doğrudur. Evet, sen artık büyüdün. Artık yüksekten uçan bir kuşsun ve bu yuva senin için dar ve karanlık. Ama şunu iyi bil ki nereye ulaşırsan ulaş, her ne kadar büyüyüp ünlü biri olursan ol, sen yine de benim canımın parçası, o küçücük Hüseyin'imsin.
Thank you. Abdullah'ın misafirleri odanın her tarafını doldurmuş. Meyve tatlı yemekle meşgullerdi. Bu merasime Abdullah'ın arkadaşları, saray mensuplarının yanı sıra komşular ve şehrin bazı alimleri de gelmişlerdi. Merasim çok kalabalık ve görkemliydi. Yardımcılar ve hizmetçiler görevlerini büyük bir titizlik ve işbirliğiyle yerine getiriyorlardı. Abdullah da misafirlerini güler yüzle mükemmel bir şekilde karşılıyordu. Şerbet ve şekerleme kapları misafirlerin önünden kaldırıldığında meclisin en başında oturan ve saygın bir kişi olan biri bir mizah yaparak şöyle dedi. Genellikle şerbeti ve tatlıları isim koyduktan sonra yerler. Ama biz bugün onları önceden yedik. Şayet ağzımızı iki kez tatlandırmak istersin. Bu espri orada bulunan herkesi epeyce güldürdü. Bu arada Abdullah şöyle cevap verdi. İnşallah damağınız hep tatlı olur. Fakat biz de yeni bir gelenek yapmadık. Aslında sizde de adet olduğu üzere isim koyduktan sonra şerbet ve tatlılar yenilir. Misafirler büyük bir şaşkınlık içinde birbirlerine bakarak şöyle dediler. Kim, ne zaman ad koyuldu? Biz hiçbir şey görmedik, duymadık dediler. Bu sözlerin üzerine Abdullah şöyle dedi. Bu işte biz ailece oturup konuşarak bir karar aldık. Ve 14 yaşındaki oğlum Hüseyin'e Ebu Ali ve İbni Sina lakabı verdik. Bundan sonra ünvanı Ebu Ali Hüseyin bin Abdullah bin Sina olacak. Fars dilini çok sevdiği için de kendisine Pursina dememizi istiyor. Misafirler bu kararı kutlamak için hep birlikte ayağa kalkıp tebrik ettiler. Aralarından birkaç kişinin sesi diğerlerinden daha yüksekçe duyuluyor ve şöyle diyorlardı. Peki bu ünlü bilgin genç adamımız kendisi nerede? Onunla tanışmak için burada toplandık. Neden aramızda değil, yoksa evde yok mu? Diye sordular. Abdullah üzgün bir şekilde, oğlum evde ama iki gün önce öğretmeni Ebu Abdullah Natali bu ev ve bu şehirden ayrıldığından beri kütüphanesinin bir köşesinde oturmuş ve kimseyle konuşmak istemiyor. Misafirler sordular, öğretmeni Natali çocuğunuza hangi dersi veriyordu? Abdullah başını öne eğerek şöyle dedi. Felsefe ve akli ilimler okudular. Ayrıca mantık, geometri ve astronomi üzerine de pek çok kitap bitirdiler. Üstelik bütün bunları 2 aydan kısa bir süre içerisinde tamamladılar. Misafirlerin gürültüsü yükselmeye başladı. İçlerinden biri, Abdullah, Natali sana yalan söylemiş. Bu mümkün değil, imkansız bir şey. Hepimiz ilim insanı olan bizler bu konuların her birini öğrenmenin ömür boyu zaman ve aralıksız çalışma gerektirdiğini çok iyi biliyoruz. Birden zarif fakat etkileyici bir ses misafirlerin gürültüsünü böldü ve şöyle dedi. Üstad Natali yalan söylemedi, hile de yapmadı. Çok bilge bir adam olmasa da oldukça adil ve dürüst bir adamdır. Bu bilge ve temiz kalpli üstad bana bilginin ve sonsuz bilim ve düşünce hazinelerinin kapısını açtı ve bana doğru düşünmeyi öğretti. Ne yazık ki tam da ona her zamankinden daha çok ihtiyacım olduğu bir anda beni bırakıp gitti. Dürüst bir üstad, çok onurlu ve asil bir insandı. Ne zaman bir meselede takılıp kalsak asla yalan söylemez, saçma sapan konuşmaz, çok dürüst ve alçak gönüllü bir şekilde "Bilmiyorum" derdi. "İkimiz birlikte düşünüp gerçeği buluruz" derdi. Ona göre bu arayışlar başlı başına hikmet ve hakikatin bir parçasıdır. Hakikati keşfetmek ise çalışmaya, çabaya ve düşünmeye bağlıdır. Konuklardan biri alaycı bir tavırla şöyle dedi: "Peki bu sözlerle tüm gerçeğe ulaşabildiniz mi?" Bu Ali alçak gönüllülükle "Bütün gerçeği yalnızca Allah'tan başka kimse bilemez. Elbette bu söz de Üstad Natali'nin sözüdür" şeklinde yanıt verdi. Aynı kişi yine yüksek sesle "Eğer durum böyleyse o halde Üstad Natali gerçeğe yaklaşmak için neden daha fazla yanınızda kalmadı?" Bu Ali cevap vermeden gitmek üzere tam dönmüştü ki başka bir ses onu durdurdu. Abdullah'ın komşularından biri olan konuklardan biri, "Natali'nin neden buradan ayrıldığını mı soruyorsunuz? Öyleyse size anlatayım" diyerek söze başladı. "Evet, gitti. Çünkü kendisine öğretilen tüm ilim ve bilgisini bizim bilge pursinamıza öğretti. Öğrenmenin yıllar aldığını söylediğiniz bilim ve teknikleri bu Ali 2 aydan kısa bir sürede öğrendi. Ve bu Ali'nin öğrendiğini söylemek belki daha da doğru olacaktır. Hocasının da birçok şeyi ondan öğrendiği veya her ikisi de birbirlerinin çabası ve araştırmasıyla öğrenmişler. Ben Abdullah'ın yan komşusuyum ve bu 2 ay boyunca, günler ve geceler boyunca evin penceresinden bu Ali ve öğretmeninin sıcak ve keyifli ders ve tartışmalarını duyuyordum. Her tartışma ve noktayı öğrenci öğretmenden daha iyi halledebiliyordu. Ya da Natali'nin bu Ali'ye her kitabın sadece başlangıcı öğrettiğini, gerisini öğrencisinin zekası, düşüncesi ve azmi sayesinde öğrendiğini söylemek daha doğru olur. Çoğu zaman Natali öğrenmeyi bırakırdı ve onun çalışkan öğrencisine şöyle dediğini duyabiliyordum: "Kendin çalış ve sorunları bul. Sonra da bana gel ve ben cevaplayayım." Zira Natali sadece küçük hataları düzeltiyordu. Natali o zamana kadar çözemediği pek çok sorunu öğrencisinden öğrenerek dürüstlük ve adaletle itiraf ediyordu. Evet, Natali daha fazla burada kalamazdı. Çünkü bu Ali'ye öğretecek başka hiçbir şeyi kalmamıştı.
Thank you.
Abdullah nihayet 3 aylık görev süresinin ardından sonbahar günlerinin ortasında yanında birkaç görev arkadaşıyla birlikte geri dönmüşlerdi. Herkes onları karşılamaya gitmişlerdi. Hepsi çok yorgun görünüyorlardı. Abdullah'ın gözleri onları karşılamaya giden insanların arasında en büyük oğlu Hüseyin ya da Ebu Ali'yi arıyordu. Her ne kadar etrafa bakındıysa da oğlunu onların arasında göremedi. Eve dönmüşlerdi. Tüm ev derli toplu, düzenli, tertemiz olmasına rağmen evin bodrum katından çok nahoş kokular gelmekteydi. Abdullah bu kötü kokunun sebebini sormadan önce Hüseyin'in nasıl olduğunu eşine sordu. Eşi Setare, çok iyi, çok iyi. Her zamanki gibi sürekli yeni bir şeyler bulabilmek için yorulmak bilmeden çalışıp duruyor, dedi. Oğlunu görmek için sabırsızlanan Abdullah eşine, peki nerede? Üstad Ebu Mansur'un dersinden dönmedi mi hala? Neden bu saate kadar dışarıda, diye itiraz etti. Sitare gözlerini bodrum katına çevirerek, oğlumuz Ebu Mansur'un yanına gitmedi, bodrum katındadır, dedi. Abdullah büyük bir şaşkınlıkla, nasıl oldu da derse gitmedi? O tıp bilimi öğrenmekten hiç yorulmazdı ki. Eşi Sitare mutlu bir ses tonuyla, tıp öğrenmekten bıkmadığı gibi, aksine daha bir kararlılıkla devam ediyor ve etrafındaki her şeyi, herkesi unutmuş gibi, diyerek cevap verdi. Bu sözlerin üzerine Abdullah bodrum katına gitmek için tam birkaç adım atmıştı ki birdenbire, bu ölümcül koku da nedir? Hüseyin orada ne yapıyor, diye sordu. Sitare gülümseyerek el ve kafa hareketleriyle, kasaplık yapıyor, diye cevap verdi. Tam o sırada bodrumun kapısı açıldı ve Hüseyin kollarını dirseklerine kadar sıvamış, beline bağladığı önlük ve elinde şamdanla merdivenlerden yukarı çıkıyordu. Babasını görünce sevinç ve heyecanla selam verip ona doğru koşmak istedi. Abdullah onun bu halini, kılık kıyafetini görünce şaşkınlık içinde öylece kala kaldı. Bu durumu daha yeni yeni fark eden Hüseyin ise elindeki şamdanı yere koyup belindeki önlüğü de çıkardıktan sonra şöyle dedi. Haklısın babacığım, ellerim ve yüzüm çok kirli. Önce elimi yüzümü yıkamam gerekirdi. Ellerini yıkamak için bahçenin ortasındaki havuza doğru giden Hüseyin iki hizmetçiye dönerek şöyle dedi. Benim işim bitti artık. Kırık parçaları ve ölü kemikleri toplayıp uzak bir yere gömebilirsiniz. Ama benim yazılarıma çok dikkat edin. Sakın onlara bir şey olmasın, dedi. Ya da hayır hayır kalsın. Ben gelip yazılarımı toplayıncaya kadar bekleyin. Dokunmayın. Birazdan gelip yazılarımı toplayınca siz de o sırada bodrumu güzelce yıkayıp temizler, koku gidericiler kullanırsınız. Unutmayın ki birkaç gün buraya girip çıkmayın, diye tembihledi. Bu sözlerin ardından Ebu Ali babasına baktı. Babasının gözleri sevinç ve şaşkınlıkla doluydu. Fakat yazıları için henüz çok endişeli olan Hüseyin şöyle diyordu. Önce yazılarımı kütüphaneye bırakayım, sonra sizin yanınıza dönerim. Daha babasının cevabını beklemeden sanki babasını ve etrafındaki herkesi unutmuş, varlığı sadece notlarında özetlenmiş gibi çabucak onları toparlayıp gitti. Sitare bahçenin köşesindeki bir basamağa oturdu ve şöyle dedi. Senin gittiğin 2-3 ay içinde birkaç büyük kitap satın aldı. Odayı ölülerin korkunç şekilleriyle doldurdu. Şekillerin üzerine incelemeler yapıp gece gündüz kitaplar yazıp notlar aldı. Sanırım ki artık tıp kitaplarını okumayı bitirmiştir. Zira bu alandaki organları incelemenin tıp kariyerinin sonu olduğunu, artık bu konuda uzmanlaşmak için hastaları tedavi ederken öğrendiklerimi kullanması gerektiğinden bahsettiğini duydum. Ebu Ali Bu tanımlamanın bugüne kadar tıp biliminde okuduğu tüm kitaplardan daha doğru ve eksiksiz olduğuna inanıyor. Ona göre tıp bilimini okumak kolay fakat hekim olmak çok zor bir iştir. Abdullah eşi Setare'nin yanına oturup heyecan ve sabırsızlıkla onun sözlerine kulak vermeye devam etti. Setare şöyle diyordu: "Evet, son 2-3 haftadır komşular, eş, dost, akrabaların elinden ne yapacağımızı şaşırdık. Sabah akşam demeden günün her saatinde birileri sürekli kapımızı çalıyor. Genç ve bilge hekimin hastalarını tedavi etmesini istiyorlar. Sizce ne yapmalıyız? Buna bir çare bulmamız gerekir." Bunun üzerine Abdullah şöyle dedi: "Ne çözümü hanım? Benim elimden ne gelir ki? Hekim olmanın zorluğu işte budur. Bundan da hiçbir kaçış yoktur. Özellikle de hekim genç, güler yüzlü, güzel sözlü ve becerikli ve Allah'tan da korkan biri olursa." Setare gülümseyerek Abdullah'ın sözünü yarıda kesip, "Üstelik hiçbir ücret de almıyor. Ayrıca hastalarının ilaçlarını da kendi eliyle yapıp onlara içiriyor." Evet değerli dinleyiciler, ünlü hekim ve bilim adamı İbn-i Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. Bugün İran İslam İnkılabı Şafak'ta 10 günün yıl dönümünün ilk günüdür. İran ve Kazakistan arasında ekonomik ve ticari ilişki düzeyinin iyileştirilmesine vurgu yapıldı. Arif İran, Belarus ile kapsamlı ilişkilerin derinleşmesinden memnuniyet duyuyor. Irakçı İran'ın Katar ile ilişkilerini her alanda geliştirme kararlarını vurguladı. Kasım Muhammed el-Deyfi'nin şehit edildiğini duyurdu. Trump'ın Filistin'i destekleyen öğrencilere ceza verme emri geldi. Trump'ın Filistin'i destekleyen İran'ın bilgi tabanlı şirketleri Dubai fuarında parladı. Boeing'in büyük kaybı yaşandı.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.